Ayrım 3, Bölüm 2, Sayfa 37. Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler. Bilimsel yönetim temel mantığı bütün bilim dallarında aynıdır. Bilimsel bilime değişen ise kullanılan tekniklerdir. Sosyal psikolojide genel bilimsel yaklaşımı diğer bilimlerle paylaşır. Ancak kullandığı çeşitli tekniklerle ve çalıştığı konularla diğer sosyal ve fiziksel bilimlerden ayrıldığı noktalar vardır. Sosyal psikologları ilgilendiren, araştırmalarına konu olan sayısız problem ve soru akla gelebilir. Bunların hepsi de kişinin içinde bulunduğu durumu nasıl algıladığı, kişiler arası ilişkiler, toplum içindeki kişi ya da grubun davranışı, bu davranışın diğer kişi ve gruplara etkisi, tutum ve değerlerle davranış arasındaki karşılıklı ilişkiler. Yani kısaca toplum, grup, birey, iç düzeyindeki olayların karşılıklı etki durumu ile ilgilidir. Bazı araştırma örnekleriyle dünyada ve Türkiye'de sosyal psikologları ilgilendiren, onları araştırmaya yönelten konu ve soruların birkaçını kısaca ele alalım. Bu bize sosyal psikolojinin günümüzdeki çalışma alanı hakkında da bir fikir verebilir. Sosyal psikologları ilgilendiren sorulara bir örnek. İnsanlar niçin çocuk sahibi olmak isterler? Bu istek kişiden kişiye, gruptan gruba, toplumdan topluma farklılık gösterir mi? Son yıllarda dünyamızı tehdit eden nüfus artışı bir süredir, özellikle nüfus bilimi araştırmalarıyla incelenmektedir. Ancak yukarıdaki sorunun cevapları hala tam olarak bilinmiyor. Sosyal psikologlar da bu sorunlara eğildiler. 9 ülkede yapılan karşılaştırmalı bir araştırmada, parantez, Favjet, 1973, çocuğun aile ve ana babanın hangi ihtiyaçlarını karşıladığı, başka bir deyişle çocuğun değeri ve çocuk sahibi olmak istemenin temelinde yatan güdülenme öğrenilmeye çalışıldı. Bu araştırmanın bir kolu çocuğun değeri araştırması adıyla Türkiye'de de gerçekleştirildi. Parantez, Kağıtçıbaşı 1981-1982, elde edilen bilgiler aile planlama çabaları ile doğrudan ilgilidir. Sosyal psikologları ilgilendiren, araştırmaya yönelten davranış türlerine bir diğer örnek olarak New York'ta şehrindeki bir cinayet olayını gösterebiliriz. Genç bir kadın apartmanında öldürüldü. Polis raporlarına göre komşu apartmanlardan en aşağı 30 kişi ya olayı gördü ya da imdat seslerini duydu. Fakat hepsi olaya seyirci kaldı. Bir kişi bile yardıma koşmadı. Polise telefon eden dahi olmadı. Amerika'da bir şok etkisi yapan ve büyük şehir yaşamı hakkında çeşitli yorum ve tartışmalara neden olan bu olay, iki sosyal psikoloğun seri araştırmalara girişimine yol açtı. Parantez, örneğin Darley ve Latene 1968. Bu araştırmalarda hangi durumlarda kişilerin başkalarına yardım ettiği, hangi durumlarda etmediği öğrenilmeye çalışıldı. Sosyal psikologları ilgilendiren konulara üçüncü bir örnek sosyal değişim olgusudur. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de sosyal bilimcilerin ve bu arada sosyal psikologların dikkatle izlediği bu olay çok yönlüdür. Burada sosyal psikologların sorduğu bazı temel sorular şunlardır. Sosyal değişme neyi içerir? Sosyal değişmenin psikolojik boyutları nelerdir? Sosyal değişme süreci içinde sosyal yapı aile, birey karşılıklı ilişkileri nasıl değişir? Sosyal teknolojik kültürel değişme içinde bireysel tutum davranış değişimlerinin yeri nedir? Bu sorular pek çok araştırmaya yön vermiştir. Ülkemizde örnekler verecek olursak, Kray, parantez 1964-1968, Kağıtçıbaşı, parantez 1972 ve Erder, parantez 1997 araştırmalarını gösterebiliriz. Kısaca değindiğimiz bu üç örnek sorunun sosyal psikolojinin klasik çalışma konularının biraz dışına doğru uzandığı göze çarpmaktadır. Bu klasik konular şunlardır. Sosyal biliş, sosyal güdülenme, sosyalleşme süreci, dil ve bilişsel faaliyetler, tutumlar, değer hükümleri, etkileyici iletişim, kişiler arası algı ve etki, grup süreci ve dinamiği, liderlik, benlik, sosyal çevre ve kültürel ilişkileri ve sosyal kimliktir. Bu durum bize günümüzde sosyal psikolojinin ilgi alanı bakımından çok gelişmekte olduğunu gösterir. Diğer yandan aynı durum sosyal psikolojinin diğer sosyal bilimlerle birçok alanlarda kaynaştığını ve bugün sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımının geçerli olduğunu belirtir. Yukarıdaki sorular yalnız sosyal psikologlar ve diğer sosyal bilimciler tarafından sorulan sorular değildir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız çeşitli sorunlar bizi bu soruları sormaya yöneltir. Fakat böyle sorular sorma, hatta bu sorulara cevap bulma herkesi sosyal bilimci yapmaz. Aynı şekilde toplum içinde insan davranışı sadece sosyal bilimci tarafından incelenmemiştir. Sosyal bilimler ortaya çıkmadan yazılmış pek çok değerli eser insan davranışının derin nedenlerine inebilmiş, toplum ve insanı anlayabilmiştir. Ancak bu tip eserler yaratan pek çok şair, yazar ve filozof da sosyal bilimci değildi. Aradaki fark nedir? Bu sorunun cevabı bilimsel yaklaşımdır. Sosyal psikolojide kullanılan yöntem ve tekniklere girmeden önce bilimsel yöntemin temel mantığını incelemek yararlı olur. Bilimsel yöntemin mantığı. Kitabın ilk kısımlarında kavram, varsayım, kuram, parantez, teori, saf ve uygulamalı bilim gibi konular incelenmiş olduğundan burada bilimsel yöntemin ayrıntılarına girmeden bizim için önemli olan bazı özelliklerine değineceğiz. Bilimsel yöntemin önemli bir özelliği döngüsel olmasıdır. Bu döngü olgularla başlar. Kuram, hipotez ve tahminlerden geçerek tekrar yeni olgulara doğru yönelir. Burada olgu terimi değişik gözlemciler tarafından tekrarlanılan aynı gözlem sonucu anlamına gelmektedir. Kuram ise en temel anlamıyla fikirleri içeren bir sistemdir. Bu sistemde soyut kavramlar, bu kavramların birbirleriyle ilişkisi hakkında kurallar ve bu kavramları gözlenen olgulara bağlama yolları mevcuttur. Bilimsel yöntemin döngüsel niteliğe bağlı olarak 3 ayrı önemli süreci de içerdiğini görüyoruz. Bunlardan ikisi temel mantık süreçleri olan tüme varım ve tümden gelimdir. Üçüncü ise bunların doğal sonucu olan sınama sağlamadır. Buradaki genel yaklaşım şu şekilde açıklanabilir. Bir gözlemi yapılan olgulardan bu olgulara uygun bir kuramı geliştirilmesi, parantez, tüme varım, yani burada tek tek gözlenen çeşitli olaylardan bunları açıklayan ortak temel bir ilkeye ulaşma çabası vardır. Bu ilk süreç kendi başına yeterli değildir. Çünkü akıllı kuramcılar aynı olayları açıklayan bir kuram geliştirebilirler. Bundan ötürü ikinci süreç gereklidir. 2. Birinci süreçte ortaya konan kuramın çıkarsamalarının oluşturulması. Parantez, tümden gelim. Burada kuramdan yola çıkarak belirli durumlarda ne olabileceğine dair tahminler ortaya konur. Bu süreç de gene soyut, kuramsal düzeydedir. 3. Üçüncü süreçte olgular düzeyine dönüş vardır. Burada yeni gözlemler toplanarak ikinci süreçle, parantez, tümden gelimle yapılan tahminlerin doğru olup olmadığı saptanır. Yani hipotez sınaması yapılır. Birçok zaman tahminlerle sınama için kullanılan gözlemler arasında bazı farklar olduğu görülür. Böyle durumlarda bu farklar yeni olgular haline gelerek kuramın değiştirilmesine ve giderek tekrar tüme varım, tümden gelim, sağlama süreçlerini içeren yeni bir döngüye temel teşkil eder. Bilimsel yöntemin 3 süreci ve döngüsel niteliği şekil 3'te gösterilmiştir. Süreç 1, yukarıya doğru bir ok vardır, kuram, tüme varım. Süreç 2, sağ tarafa doğru giden bir ok vardır, tümden gelim. Süreç 3, tahmin, aşağıya doğru bir ok vardır, sınama sağlama, kavram düzeyi, olgu düzeyi. Bilimsel araştırmanın amaçları. Bilimsel yöntemi açıkladıktan sonra bu yöntemi kullanan araştırmaların amaçlarını kısaca sıralayalım. A. Olayların betimlenmesi. Bu betimleme çok zaman düzene koyma, sınıflama şeklinde olur. Sınıflama ise olayların aralarındaki ilişkileri bulmaya doğru önemli bir adımdır. B. Olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarma. Burada korelasyonlardan faydalanarak çeşitli olayların birbirleriyle ilişki derecesi incelenir. İlişki saptanması bize sebep-sonuç belirleme olanağını vermez. Çünkü birbiriyle ilişkin olarak değişiklik gösteren iki olay birbirlerine nedensel bir bağla bağlı olmayabilir. Örneğin belli bir yöre halkı son birkaç seçimde hep belli bir partiye oy verme eğilimini göstermiş olabilir. Fakat bu demek değildir ki o partiye oy vermek için o yöreden olmak gerekir. Bir başka örnek, çocukların boylarıyla kiloları arasında bir ilişki vardır. Ama ne kilo boyun ne de boy kilonun nedenidir. Her ikisi de başka bir nedene dayanır. Yaş. C. Olayları anlama ve açıklama. Burada amaç nedensel ilişkilere varmaktır. Örneğin yukarıdaki belli bir yöre halkının belirli bir şekilde oy vermesinin açıklanması için bazı kuramlar ortaya atılıp sınanabilir. Bunu yapınca da olaylar arasındaki nedensel ilişkiyi anlamaya başlayabiliriz. D. Olayların önceden tahmini. Bu tahmin yukarıdaki B'ye ya da C'ye dayanabilir. Örneğin Oyra halkı son birkaç seçimde belirli bir partiye oy verdiği için bu seçimde de o partiye oy verecektir diye bir tahmin yürütebiliriz. Burada o yöre halkının niçin o partiye oy verdiğini anlamadan sadece gözlemi yapılmış ilişkilere dayanarak B görgül parantez ampirik bir tahmin yapmaktayız. Diğer yandan daha ileri düzeydeki tahmin parantez C'ye dayanan nasıl C'ye dayanan ussal parantez rasyonel tahmindir. Örneğin o yöre halkının belirli gereksinimleri ve sosyoekonomik özelliklerinden ötürü bu partiye bu seçimde de özellikle tahmin edilecek olan durumun değişkenlikleri arasındaki ilişkiler farklılaşacak oy vereceğini tahmin edebiliriz. Bu tahmin olayın nedenlerini anlamamıza bağlıdır. Görgül ve ussal tahminlerin doğru çıkma oranları fazla farklı olmayabilir. Ancak olursa ya da ortaya yeni değişkenler çıkacak olursa nedensel ilişkilerin kavranmasına dayanan ussal tahminlerin üstünlüğü açıkça görülür. E. Olayların kontrolü. Bilimin uygulamadaki bu en önemli amacı böbrek nakli ameliyatları uzaya astronotların gitmesi gibi durumlarda gerçekleşmektedir. Ancak sosyal bilimlerin araştırdığı olaylar çok karmaşık ve çok nedenli olduğundan bu bilimlerde kontrolden ziyade olaylara etki etme amaç olarak düşünülebilir. Bu dahi çoğu zaman erişilemeyen bir amaç olmaktadır. Örneğin sosyal bilimler araştırma ve bulguları, insanlar ve uluslar arasındaki çatışmaları, yoksulluğu, nüfus patlamasını ve benzeri sorunları etkilemekten aciz görünmektedir. Bu durumda bize sosyal bilimlerde daha etkin araştırmaların ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bununla beraber son yıllarda yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarının sosyal politikalar, eğitim ve gelişimindeki giderek artan etkisi göz ardı edilemez. Parantez, örnek, BKZ Kağıtçıbaşı 1998. Sosyal psikolojinin temel yöntemleri. Yöntem ve teknik kavramları arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Araştırma yöntemi, araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır. Araştırma tekniği ise araştırma yönteminin gerçekleştirebilmesi için kullanılan bilgi toplama aracıdır. Bir yöntem çerçevesinde bir ya da daha çok veri toplama tekniği kullanılabilir. İnsan davranışını çalışmak için 4 genel veri toplama tekniği kullanılabilir. Hazır bilgiden yararlanmak, parantez, çeşitli istatistikler, gazete haberleri gibi. İnsanlara sorular sormak, insan davranışlarının gözlemini yapmak ve deneyi yapmak. Birçok araştırmalarda birden fazla veri toplama tekniğinin birlikte kullanıldığını görüyoruz. Bu arzu edilen bir durumdur. Çünkü bu tekniklerin her biriyle edinilen bilgiler biraz farklı ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu 4 genel veri toplama tekniğini göz önünde tutarak sosyal psikolojik araştırmaların yöntemlerini incelediğimiz zaman bu yöntemlerin 6 grupta toplanabileceğini görüyoruz. Laboratuvar deneyi, alan deneyi, doğal deney, alan araştırması, survey, parantez tarama ve arşiv araştırması. Yukarıda açıklanan genel tekniklerle bu yöntemleri bir arada düşünecek olursak, bu yöntemleri kullanan araştırmaların çoğunda birkaç tekniğin birden kullanılabildiğini görürüz. Bu durumu yaklaşık olarak çizelge 1'de inceleyelim. Bu çizelgede 4 veri toplama tekniği ile bunların en çok hangi yöntemleri kullanan araştırmalarda geçerli olabileceğini görüyoruz. Çizelge 1. Veri toplama teknikleri ve araştırma yöntemleri. Teknikler. A. Hazır bilgiden yararlanmak. B. Soru sormak. C. Davranış gözlemi yapmak. D. Deney yapmak. Yöntemler. 1. Laboratuvar deneyi. B. C. D. 2. Alan deneyi. B. C. D. 3. Doğal deney. B. C. 4. Alan araştırması. A. B. C. 5. Survey. B. 6. Arşiv araştırması. A. Yöntemlerin yanındaki harfler teknikleri belirtir ve her araştırma yönteminde en çok hangi veri toplama tekniğinin kullanıldığı gösterir. Şimdi de sosyal psikolojinin diğer sosyal bilimlerle paylaştığı bu yöntemleri birer örnekle inceleyelim. Yöntemlerin çizelge 1'de ve aşağıdaki tartışmalarda ele alınış sıraları araştırma şartlarının araştırmacı tarafından kontrol edinebilme derecesi gösterir. Şöyle ki laboratuvar deneyinde en çok kontrol, arşiv araştırmasında ise en az kontrol mümkündür. 1. Laboratuvar deneyi. Laboratuvar deneyi bilimsel yöntemin temel mantığının araştırmaya en etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. Laboratuvar deneyi için şartlar: yüksek kontrol düzeyi ve kesinliktir. Araştırmacının laboratuvar deneyi yönteminde yaptıklarını 3 noktada özetleyebiliriz. A. Araştırmayı eldeki hipoteze ve araştırma amacına göre ayrıntılarıyla tasarlamak. B. Bağımsız değişkenleri sistemli bir şekilde değiştirmek. C. Bu değişkenler dışında sonucu etki edebilecek başka değişkenleri kontrol etmek. Laboratuvar deneyinin bu özelliklerini bundan önce konu bakımından kısaca değindiğimiz bir örnekle inceleyelim. Daha önce sözünü ettiğimiz New York'taki cinayet olayının sosyal psikologlar tarafından seri araştırmalara yol açtığını söylemiştik. Bu araştırmaları yapan Darley ve Latane cinayet olayından parantez, olgu, gözlem düzeyi birkaç kurumsal hipotez çıkarttılar. Bunların içinde en önemlisi toplum içinde sorumluluğun dağılmasıydı. Yani bu kavramı 38 kişinin cinayete seyirci kalması olayını açıklayıcı kuramsal hipotez olarak ortaya attılar. Parantez tüme varım. Sonra bu kuramın mantıksal sonuçlarını çıkardılar ve bu hipotezi sınayıcı bir laboratuvar deneyinde ne olacağına dair bir tahmin yürüttüler. Parantez tümden gelim. Bu araştırmalarda geliştirilen kuram şöyleydi. Bir sorun, kaza ve benzeri halinde oradaki insanların sayısı ne kadar fazla ise herhangi birinin yardım etme davranışı göstermesi olasılığı o kadar azdır. Parantez Darley ve Latane 1968. Bu hipotenizi sınamak için gerçekleştirilen laboratuvar deneyi şu şekilde düzenlendi. Araştırma denekleri üniversite öğrencileriydi. Bu öğrenciler teker teker küçük odalarda birbirini görmeden oturdular. Bir telefon sistemiyle odadan odaya haberleşme sağlandı. Araştırma planına göre 3 farklı durum yaratıldı. Bu durumlardan birine denekleri 2 kişi oldukları, birinden 3 kişi oldukları, birinde de 6 kişi oldukları söylendi. Telefon sistemindeki sesler de ona göre ayarlandı. Deneklere her 3 durumda da yapacakları işin büyükşehir üniversite hayatında öğrencilerin karşılaştıkları problemler konusunda telefon sistemiyle yapılacak bir grup tartışmasına katılmak olduğu söylendi. Tartışmanın başında deneklerden biri parantez araştırmacının asistanı çekingen bir sesle bazen zor durumda kalıp heyecanlandığı zaman epilepsi parantez Sara nöbetine benzer bir nöbete maruz kaldığını karşılaştığı bir problem olarak anlattı. Az sonra söz sırası tekrar kendisine geldiğinde ise önce düzgün konuşurken yavaş yavaş konuşması bozuldu. Nefes nefese kaldığını belli eden sesler arasında o anda nöbetin başladığını zorlukla söyledi ve yardım istedi. Deney farklı denekler kullanılarak birçok kere tekrarlandı. Hatırlanacağı gibi araştırmacılar grup sayısı büyüdükçe bireyin yardım etme olasılığının azalacağını tahmin etmişlerdi. Hastadan başka tek bir denek olarak kendilerinin bulunduğunu düşünen deneklerin %85'i hastanın nöbetinin başlamasından hemen sonra odalarından çıkıp hastanın yardımına koştular. Hastadan başka kendileriyle birlikte başka deneklerin odalarda bulunduğunu düşünen deneklere ise yardım etme davranışı %31'e indi. İstatistik bakımından çok anlamlı olan parantez P eşittir .02 sonuçlardaki bu farklılık araştırmacıların tahminini doğruladı. Bu araştırma tasarımını şema şeklinde gösterelim. Şekil 4. Laboratuvar deneyi tasarımı. Bağımsız değişken. Buhran anında hazır bulunan denek sayısı. Parantez. Hastadan başka 1, 2 ya da 5 denek. Bağımlı değişken. Arasında bir ok var ve herhangi bir denekin yardım davranışında bulunması. Kontrol. Yüz yüze bulunma durumunun bağımlı değişkene muhtemel etkisi. Denekleri tek odalara koymakla kontrol edilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi deney yönteminde bağımsız değişken sebep, bağımlı değişken de sonuç olarak düşünülüp ikisi arasında belirgin bir nedensel ilişki kurulur. Bu nedensel ilişkinin mevcudiyetinden emin olabilmek için bu sonucu başka bir faktörün değil de araştırmacıların özellikle değiştiği bağımsız değişkenin meydana getirdiği göstermek gerekir. Bundan dolayı aynı sonucu ortaya çıkarabilecek etkenler kontrol altına alınmıştır. Parantez şekil 4. Neden sonuç ilişkisi böylece araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır? Sosyal bilimler içinde en çok psikoloji ve sosyal psikoloji laboratuvar deneyini kullanmaktadır. Birçok bilim felsefecisi, psikolog ve sosyal psikoloğa göre bilimsel yöntemle deney yöntemi aynı şeydir. Bu görüş deneysel olmayan araştırmalarla bilimin gelişemeyeceği sonucuna varmaktadır ve elbette aşırıdır. Ancak herkesin üstünde birleştiği konu kuramsal gelişme için hipotez sınamasının önemli olduğu, hipotez sınamasının da en etkili bir şekilde deney yöntemiyle gerçekleştirildiğidir. Laboratuvar deney yönteminde amaç gerçek hayatı laboratuvarda yaratmak ya da taklit etmek değildir. Esas amaç etkenleri ayırmak, mümkün olan en saf bir ortamda bu etkenlerin bazılarını tek tek sistemli bir şekilde değiştirmek, bazılarını kontrol ederek değişmez hale getirmek ve çeşitli etkileri en saf bir şekilde ortaya koymaktır. Fizikte havası alınmış deney tüpündeki saflıkla buradaki durum arasında bir benzerlik kurabiliriz. Laboratuvar deneylerinde sağlıklı sonuca ulaşabilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Şimdi bu noktaları gözden geçirelim. Laboratuvar deneylerinde deneklerin deneyin farklı durumlarına rastlantısal şekilde dağıtılması gerekir. Buna rastlantısal dağılım adı verilir. Bu deneklerin yalnızca araştırmada kullanılan bağımsız değişken açısından birbirlerinden farklı olmasının sağlanması açısından şarttır. Yani buradaki esas amaç deneklerin kişisel özelliklerinin deneyin sonucu etkilenmelerine engel olmaktır. Deneklerin rastlantısal olmayan bir şekilde gruplara dağıtılması bağımsız değişkenlerle başka değişkenlerin etkileşim içine girip sonucu etkilemesine neden olabilir. Örneğin deneydeki bir gruba sadece üniversite 1. sınıf öğrencileri, diğer gruba da 4. sınıf öğrencileri alınırsa iki grup arasındaki hoşgörülü tutum farkları sadece etkileri incelenen bağımsız değişkenden değil. Bir diğer etkenden, örneğin yaştan veya belli konulardaki deneyimden dolayı olabilir. Bu da laboratuvar deneyinin saf ortamını yok eder. Demek ki deneklerin farklı gruplara rastlantısal olarak dağıtılması, sonucun deneyde istenmeyen değişkenlerin sistematik bir şekilde bağımlı değişkeni etkileme olasılığını ortadan kaldıracaktır. Hangi deneyin hangi deney grubuna katılacağına tamamen rastlantısal olarak karar vermek, denekleri ya yazı tura atarak ya da rastlantısal sayılar çizelgesi kullanarak gruplara ayırmakla olur. Böylece deneklerin hepsi deneyin herhangi bir grubuna girmede eşit şansa sahip olacaktır. Bu özellik laboratuvar deneylerini diğer araştırma yöntemlerinden ayıran en önemli özelliktir. Şöyle bir örneği ele alalım. Çocukların televizyonda şiddet içeren programlar seyretmeleri saldırgan davranışlarda bulunmalarına neden olur mu? Sorusuna bir laboratuvar deneyi olmaksızın cevap vermek çok güçtür. Evlerinde şiddet içeren televizyon programları seyreden çocukların saldırgan davranışlar sergiledikleri gözlenerek şiddet içeren programların olumsuz etkisinden söz edilebilir. Ancak bunun nedeni o çocukların zaten saldırgan bir yapıya sahip olmaları olabilir. Bu çocuklar belki de saldırgan oldukları için şiddet içeren televizyon programlarını tercih ediyordur. Bu çocuklar saldırgan, program seyretmedikleri koşulda da aynı tür davranışlarda bulunuyor olabilirler. Şiddet içeren televizyon programlarıyla saldırgan davranışların arasındaki ilişkiyi bulmak için yapılacak bir laboratuvar deneyinde ise çocukları rastlantısal olarak iki farklı gruba ayırma yoluyla bu soruya cevap aranabilir. Bir grupta çocuklara şiddet içeren bir televizyon filmi izletilirken diğer grupta hiçbir şiddet ve saldırganlık öğesi içermeyen bir başka film izletilebilir. Bu filmlerin gruplara rastlantısal olarak dağıtılan çocuklar üzerindeki etkisini incelemek daha sağlıklı bir sonuç doğuracaktır. Çünkü burada hangi çocuğun ne tür bir film izleyeceğine kişisel özellikleri değil, araştırmacının onu hangi gruba koyacağı belirleyecektir. Böyle bir deneyden sonra eğer şiddet ve saldırganlık içeren film izleyen grup, izlemeyen gruptan daha fazla saldırgan davranışta bulunursa, saldırganlık içeren filmler izlemenin saldırganlık doğuracağı çıkarımında bulunabilir. Nitekim aynen bu şekilde bir deney yapan Liebert ve Baron (1972) gerçekten de şiddet içeren TV programını izleyen çocukların diğerlerinden daha fazla saldırgan davranışta olduğunu bulmuştur. Deney yapmadan sadece gözlemle bu sonuca varmak mümkün değildir. Laboratuvar deneylerinde dikkat edilmesi gereken bir ikinci nokta da deneyin deneysel gerçekliğe sahip olması gerekliliğidir. Deneysel gerçeklik, deneklerin deneyde olanların gerçekliğine ne kadar inandıkları ve kendilerini ne ölçüde deneyin içinde hissettikleri ile ilgilidir. Eğer bir deney deneklerin deney sürecinde yaptıkları işi ciddiyete almalarını sağlıyorsa, deneklerin kendilerini deneye verme olasılığı artacaktır. Deneysel gerçeklik, deneyin laboratuvar dışındaki dünyaya ne kadar benzer olduğu ile ilgili değildir. Bir deneyin deneysel gerçekliği çok yüksek olabilir. Ancak dış dünyayla hiçbir benzerlik taşımayabilir. Örneğin sosyal etki ve uyuma bölümünde de daha ayrıntılı inceleyebileceğimiz Milgram'ın (1963) ünlü laboratuvar deneyinde deneklerden bir kişiye gerçek olmayan ancak gerçek olduğuna inandıkları bir şekilde elektrik vermeleri istenmiştir. Bu deneyin dış dünyayla bir benzerlik göstermediği apaçık ortadadır. Çünkü yaşantımızda kimse bizden birilerine elektrik vermemizi istemiyor. Ancak bu deneyin deneysel gerçekliği o kadar yüksekti ki deneyin denekler üzerindeki etkisi oldukça büyüktü ve sonuçları da o oranda önemliydi. Deneklerin deneysel gruplarına rastlantısal dağılımı ve deneyin deneysel gerçekliğe sahip olması, deney sonuçlarının sağlıklı olması açısından büyük önem taşır. Bu yüzden tasarladığımız deneylerde bu noktalara dikkat etmemiz gerektiği gibi başkaları tarafından yapılan deneylerin tasarımlarını okurken de bu gerekliliklerin ne kadar yerine getirildiğini sorgulamalıyız. Laboratuvar çalışmalarında deneyin tasarımı ile ilgili olduğu kadar deneklerle ilgili bazı noktalarda dikkat etme zorunluluğu vardır. Belli bir deneyi tasarlarken o deneyden elde edilecek yararları deneklere karşı olan sorumluluğumuzun önüne geçiremeyiz. Bunu sağlamak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir. Olası deneklere deneyin neyi içerdiği anlatabileceği kadarıyla anlatılmalı ve onların böyle bir deneye katılmayı kabul ettikleri anlaşılmalıdır. Deneklere karşı olunabildiği ölçüde dürüst olmak şarttır. Deneyin amacını gizleme yoluna ancak mutlaka gerektiği durumda başvurulmalıdır. Denekler istediklerinde deneyi yarıda bırakabilirler. Bu durum olumsuz bir yatırımla engellenmeye çalışılmamalıdır. Denekler istediklerinde deneyi yarıda bırakabilirler. Bu durum olumsuz bir yatırımla engellenmeye çalışılmamalıdır. Denekler hem fizyolojik hem de psikolojik zarara maruz bırakılmamalıdır. Denekler deney sırasında herhangi bir konuyla ilgili size verdikleri bilginin kesinlikle saklı tutulacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Deneklerin katılımı sona erdiği zaman onlara deney hakkında bilgi verilmeli, soruları cevaplandırılmalı ve varsa olumsuz duyguları bertaraf edilmelidir. Ayrıca katılımların değerli ve araştırmacı için önemli olduğuna inanmalıdırlar. Deneklerle ilgili bu noktalara dikkat etmek araştırmacılığın en önemli etik kurallarıdır. Şimdi laboratuvar deneyinin avantaj ve sakıncalarına kısaca bir göz atalım. Laboratuvar deneyi yönteminin avantajları. A. Çalışılan olaylar arasında nedensel ilişkiler kurmak ve böylece hipotez sınaması yapmak en çok laboratuvar deneyi yönteminde gerçekleşir. B. Bütün sosyal bilim araştırma yöntemleri içinde en etkili kontroller laboratuvar deneyinde uygulanabilir. C. Bu yöntem en saf ortamı gerçekleştirebildiğinden analitik kesinlik ve dolayısıyla da sayısal istatistiksel işlemlerin kesinliği bakımından en ileridir. Laboratuvar deneyi yönteminden sakıncaları. Laboratuvar deneyi yönteminin sakıncaları. A. Laboratuvar deneyi sosyal bilimlerde olduğu gibi denek olarak insanları kullandığı zaman ister istemez çözülmesi zor bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Doğal deney ve saha deneyinde de söz konusu olan bu sorun laboratuvar deneyinde daha belirgin bir haldedir. Deneklerin laboratuvara beraberlerinde getirdikleri beklentileri, ön yargıları ve benzeri geçmiş deneyimleri ve kişilik faktörleri sonucu etkileyebilir. Bu sakıncanın büyük ölçüde önüne geçmenin tek yolu rastlantısal dağılım kullanmaktadır. Ayrıca deneklerin araştırmacının esas amacı hakkındaki doğru ya da yanlış fikirleri de davranışlarını etkileyebilir. Örneğin uyum davranışının çalışıldığı bir laboratuvar deneyinde denek araştırmacının uyum göstermenin olumsuz bir davranış olduğunu düşündüğünü varsayarsa davranışlarını buna göre yönlendirir ve uyum göstereceği yerde dahi göstermeme yönünde hareket edebilir. Kısaca bu yöntemde belirli bir davranışın çalışılması o davranışı etkileyebilir. B. Laboratuvar ister istemez yapay bir ortam yaratır. Çeşitli etkenlerin birbirlerinden ayrılarak tek tek çalışıldığı bu saf ortamdan pek çok etkenin karmaşık bir etkileşim halinde olduğu gerçek hayata genelleme yapmak zordur. C. Bazı durumları laboratuvarda çalışmak olanaksızdır. Örneğin kuvvetli duygular, acı veren fiziksel etkiler ve benzeri uyaranlar insanlara uygulanamaz. Çoğunlukla laboratuvarda gerçek hayattakinden daha hafif etkileri olan olayların çalışılabildiğini görüyoruz. D. Nihayet laboratuvar deneyinde deneklerin araştırma amacını öğrenip davranışlarını ona göre ayarlamamaları için kandırılmaları önemli bir etik sorundur. 2. Alan deneyi. Alan deneyi sosyal bilimlerde deney yönteminin alana uygulanmasıdır. Burada alan terimi gerçek olayların meydan geldiği ortam anlamını taşır. Alan bir okul, ev, fabrika ve benzeri olabilir. Bu yöntemde araştırmacı laboratuvar deneyini laboratuvarın dışında gerçek hayata çıkarmaktadır ve denekler çoğu zaman denek olduklarının farkına varmazlar. Dolayısıyla hareket ve tepkileri daha kendiliğinden ve gerçeğe daha yakın olur. Burada deney yönteminin en önemli unsuru olan bağımsız değişkenin araştırmacı tarafından sistemli bir şekilde değiştirilmesi ve ayarlanması gene söz konusudur. Alan deneyi bu bakımdan laboratuvar deneyine benzerken doğal deneyden ayrılır. Parantez BKZ 3. araştırma yöntemi. Nokta. Ayrıca çalışılan sonuçlara yani bağımlı değişkeni etki edebilecek diğer etkenlerin kontrolü ikinci bir önemli husustur. Alan deneyinin bu özelliklerini bir örnekle inceleyelim. Kağıtçıbaşı, Beckman ve Sunar, parantez 1988 tarafından 1982-86 yılları arasında gerçekleştirilen erken destek projesi ve bu projenin takip araştırması yetersiz çevrede yetişen çocuğun gelişmesinin eksik kaldığını gösteren çok yaygın bulgulardan yola çıkarak erken yaşta çocuğa destek sağlamanın etkisini incelemiştir. Bu amaçla İstanbul'un 5 düşük gelir düzeyli semtinde çoğu fabrika işçisi olan anneler ve çocuklarıyla bir uygulamalı alan deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu deney için 3 anne çocuk grubu seçilmiştir. Birinci grupta çalışan ve çocuklara bakım kurumuna, parantez sadece bakım sağlayan kurumlar giden anneler. İkinci grupta yine çalışan fakat çocukları bir eğitim kurumuna, parantez bakım ve eğitimi birlikte sağlayan kurumlar giden anneler. Üçüncü grupta ise çalışmayan ve çocuklarını evde yetiştiren anneler vardı. Bu gruplardaki anne ve çocuklardan araştırmanın ilk yılında kapsamlı mülakat, gözlem ve test sonuçlarına dayanan durum saptayıcı bilgiler toplanmıştır. Daha sonra her üç gruptan annenin bir kısmı anne eğitimine alındı. Bu seçim tesadüfü örneklemeyle gerçekleştirildi. Anne eğitimi bir taraftan annenin çocuğunun zihinsel gelişimini desteklemesini sağlayan, diğer taraftan da onu çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı kılan bir programdı. 2 yıllık bu anne eğitimi programı sonunda anne ve çocuklara tekrar test, mülakat ve gözlemler uygulandı. Böylece eğitim gören ve görmeyen gruplar karşılaştırıldı ve anne eğitiminin etkileri saptandı. Aynı zamanda da bakım kurumu, eğitim kurumu ve ev ortamının çocuğun gelişimine etkileri üçlü bir karşılaştırmayla belirlendi. Bu projede iki bağımsız değişken kullanılmıştır. Birincisi annenin eğitilmesi, ikincisi de okul öncesi eğitimdir. Bu iki değişkenden her birinin çocuğun gelişimine önemli katkıları olacağı ve bunların birleşik katkılarının da en fazla yararı sağlayacağı görüldü. Bağımlı değişken de çocuğun yapılan gözlem, mülakat ve testlerle saptanan bilişsel, parantez, zeka puanı, okul başarısı ve benzeri, sosyal ve kişilik, parantez, saldırganlık, bağımlılık, bağımsızlık ve benzeri gelişimidir. Bu araştırmalarda da görüldüğü gibi deney yönteminin temel özellikleri alan deneyinde de aynıdır. Bu nedenle sosyal bilimler içinde deney yöntemini en yaygın olan sosyal psikoloji alan deneyini de en çok kullanmaktadır. Alan deney yönteminin avantajları. A. Temel olarak burada da deney yöntemi kullanıldığından olaylar arasında nedensel ilişkiler kurmak, böylece hipotez sınamak bu yöntemle de kolaylıkla yapılabilir. Bağımsız değişkenin araştırmacı tarafından ayarlanabilmesi, alan deneyinin doğal deneye, parantez BKZ 3. araştırma yöntemi olan en belirgin üstünlüğüdür. Kontroller de bu yöntemde daha etkilidir. B. Alan deneyinde bulgular gerçek hayata uygulanabilir. Çünkü araştırma zaten gerçek hayata yapılmaktadır. Genellemeler yapmak sorunu da bu şekilde halledilmiş olur. C. Alan deneyi özellikle sosyal değişme, sosyal etkileme, propaganda ve benzeri gibi laboratuvarda incelenmesi çok zor olan karmaşık konuların çalışılması için çok uygun bir yöntemdir. Alan deneyi yönteminin sakıncaları. A. Alan deneyi yönteminde laboratuvar deneyinde gerçekleştirilebilen ayrıntılı ve kesin analize ve neden-sonuç ilişkisine ulaşmak çok güçtür. Bunun nedeni alan ortamında araştırmacının gerekli kontrollerin hepsini yapma olanına sahip olmamasıdır. B. Araştırmacının alanda çeşitli etkenleri ayarlaması çalışılan deneklerde tepki uyandıracak incelenen davranışı etkileyebilir. Ancak iyi bir araştırma tasarımıyla bu sorun çözülebilir. Fakat bu durumda da deneklerin araştırma amacını öğrenerek davranışlarını değiştirmelerini önlemek için deneklerin kandırılması gerekir. Bu da laboratuvar deneyi konusunda gördüğümüz gibi günümüzde sosyal psikologları çok düşündüren etik bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. 3. Doğal deney. Doğal deney sosyal araştırmalarda kullanılan bir çeşit deneydir. Bu yöntemin laboratuvar ve alan deneyinden önemli bir farkı vardır. Bu yöntemlerde araştırmacı etkisini incelemek istediği bağımsız değişkeni kendisi değiştirir ve bu değiştirmenin örneğin çeşitli derecelerinin bağımlı değişken, üstündeki etkisini hesaplamaya çalışır. Doğal deneyde ise araştırmacı kendiliğinden olan bir değişmenin parantez bağımsız değişken sonucunu parantez bağımlı değişken inceler. Yani burada araştırmacı doğal bir değişmeden ya da olgudan faydalanarak onu bağımsız değişken olarak kullanır. Etkisi çalışılan olay herhangi bir şey olabilir. Örneğin yeni bir kanun, seçimler, bir doğal olay, parantez, sel, deprem, zorunlu bir göç ve benzeri. Kendiliğinden olan bir sosyal olayın söz gelimi, sosyal tutumlara etkisini öğrenmek isteyen araştırmacının bu tutumları hem o olaydan önce hem de sonra çalışması gerekir ki aradaki farkı o olayın etkisi olarak kabul edebilsin. Ayrıca o olaya maruz kalmayan bir kontrol grubunun da deney grubuyla aynı zamanlarda ölçmeye tabi tutulması gerekir. O sosyal olaya maruz kalan deney grubuyla kontrol grubu arasındaki fark görülürse ancak o zaman bu fark birinci ölçme ile ikinci ölçme arasındaki zaman farkına değil de o sosyal olayın etkisine bağlanabilir. Doğal deney laboratuvar ve alan deneyinden ayıran önemli bir fark doğal deneyde deneklerin deney ve kontrol gruplarına dağılımının rastlantısal olmamasıdır. Kendiliğinden oluşan bir olay söz konusu olduğu için ona maruz kalanlar doğal olarak deney grubu oluşturur. Bir benzer kontrol grupta karşılaştırma için araştırmacı tarafından seçilir. Bu iki gruptaki kişiler başka özellikler bakımından da birbirlerinden farklı olabilirler. Bununla ilgili bir şey yapılamaz. Bu nedenle doğal deneyi bir deney yöntemi saymayanlar bu yöntemi yarı deney ya da deneyimsi (parantez koaisi eksperimental olarak adlandırmışlardır. Bu araştırma yöntemine örnek olmak üzere bir araştırmayı kısaca ele alalım. (Parantez kağıtçı başı 1975) Bu araştırmada belirli bir süre (parantez 1 yıl) dış ülkede yaşama tecrübesi bağımsız değişken olarak ele alındı. Bir öğrenci değişimi programı çerçevesinde dış ülkeye gönderilen bir grup genç deney grubunu meydana getirdi. Bunlara Türkiye'den ayrılmadan önce ve bir yıl sonra yurda geri geldiklerinde geniş kapsamlı bir anket uygulaması yapıldı. (Parantez önce sonra araştırma tasarımı) Aynı zamanlarda bu bir yıllık süreyi Türkiye'de geçiren benzer bir kontrol grubuna da aynı anket uygulaması yapıldı. Böylece araştırma tasarımı kontrollü önce sonra araştırma tasarımı haline getirildi. Bu tasarım 2 yıl aynen uygulandı. Temel olarak deney grubunun önceki ve sonraki ölçmelerde kullanılan çeşitli ölçek ve endekslerdeki puanları (parantez bağımlı değişken) birbirleriyle karşılaştırıldı. Ancak sadece bunu yapmakla yetinilseydi elde edilen önce sonra farklarının bağımsız değişken yani dış ülke yaşantısı sonucu mu olduğu yoksa önce ve sonra ölçümler arasında geçen bir yıllık sürede deneklerin normal gelişmeleri sonucu mu olduğu saptanamazdı. Bu nedenle aynen önce sonra fark puanları kontrol grubu içinde hesaplandı. Ve deney grubuyla kontrol grubu arasındaki önce sonra fark puanlarının farkı saptandı. Bu bize kontrol grubunda görülmeyip deney grubunda görülen değişmeyi verdi. Bu değişmede (parantez bağımlı değişken kuşkusuz zaman geçmesinden ötürü değil dış ülke yaşantısından (parantez bağımsız değişkenden ötürü meydana gelmişti. Araştırma tasarımını bir şekil ile belirtelim. Şekil 5 kontrollü önce sonra araştırma tasarımı. Dernek grubu (parantez benzer gruplar). Önce puan sonra kontrol grubu puan fark puan. Ayrım sonu sayfa 54.